Dördüncü ayrım, sayfa 40. Carol gömülmeden, Josh Malerman. Harrows'un yegane cenaze evi kasabanın kuzeydoğu sınırındaki mezarlığa bakan geniş, temiz bir evdi. Ev nispeten büyükçe bir tepenin zirvesinde bulunduğundan kış aylarında cenaze töreni düzenlemek zor işti. Ve sık sık at arabalarının tekerleklerini kayarken çıkardığı gıcırtılar duyulurdu. Ama yaz aylarında ağaçlar, araziyi saran çimenler ve hatta mezarlığın kendisi bile ebedi bir istirahat yerindense bakımlı bir bahçeye aitmiş gibi görünürdü. Dwight uzun zamandır buranın Harrows'un en güzel evi olduğunu düşünüyordu ve evin ölüleri giydirmek, cenaze törenlerine ve anlamsız ayinlere ev sahipliği yapmak için kullanılıyor olmasının kasaba için ne büyük bir kayıp olduğunu söyleyip dururdu. Böylesi bir potansiyel resmen heba ediliyordu. Gerçi mekanın kasvetli bir havası vardı. Yeni boyanmış yeşil renkli panjurlarına, özenle biçilmiş çimlerine ve tertemiz pencerelerinden yansıyan bulutlara rağmen Harrows sakinleri orayı ölümün evi olarak bilirdi. Zira Harrows'a gömülebilecekleri başka hiçbir yer olmadığından er ya da geç hepsinin son yolculuklarına uğurlanacakları yer orasıydı. Belki de oraya kasvetli havasını veren mezarlığın girişindeki ahşap kemerdi. Dwight tepeyi tırmanıp eve çıkan basamakların önünde durduğu sırada hava iyiden iyiye kararmıştı. Girişe doğru uzanan yolu iki yandan saran beyaz zambaklar adeta ışık saçıyordu. Farah denilen kız daha evvel Carol'la yaptıkları konuşmadan bir şeyler duymuş olabilirdi. Fakat Dwight'ın kızın neler duyduğunu bilmesine imkan yoktu. Kaldı ki şu anda ona odaklanamazdı. Onun da zamanı gelecekti. Lafayette tahammül ederek sırasını sağmış, şimdi sıra Manders'a gelmişti. Yeterince prova etmiş miydi? Carol'un uyuyan bedeninin yanı başında rol kesmek farklıydı. Lafayette'in önünde rol yapmak ise çok farklı, hem de Carol'un kendinden geçtiği gece olmasına rağmen. Fakat Dwight yaklaşık 3 saat önce Şerif Opal'in karakolunun önünden ikinci kez geçerken, cenaze evinin yalnızca ay ışığıyla aydınlanan gökyüzünde tıpkı bir rölyef gibi yükseldiğini görünce kendini korkunç derecede hazırlıksız hissetmişti. Harrows'un ana caddesini ardında bırakıp yolun daha varlıklı erkekleriyle kadınlarına ait olan evlerin engin arazilerinin arasından geçtiği sırada da o his peşini bırakmamıştı. Tüm endişesine rağmen hayatında ilk defa kendini buraya ait hissetmişti. Carol'un ölümü sayesinde para elbette onun olacaktı. Ve biraz da Lafayette'in diye düşündü. Fakat Lafayette'in gerçek meblağı öğrenmesine lüzum yoktu. Dwight kır atları dehlemiş ve eve çıkan yürüyüş yoluyla basamakların önüne gelene dek daire şeklinde toprak bahçe yolunu takip etmişti. Ay ışığında siyah takım elbisesi mavi görünüyor, saçındaki kırlaşmış tutamlar parlıyordu. Başını kaldırıp kasvetli büyük eve baktı ve içeride tek bir fenerin dahi yanmadığını fark etti. Dwight'ın aklına evde yapılması gereken işler olduğu geldi. Ama İllet'in Harrods'a gelmesiyle başlarını kaşıyacak vakitleri kalmamıştı. Mezar kazıcıların hatta cenaze levazımatçısının bile uykuya ihtiyacı vardı. Evin ötesine tepenin aşağısına doğru bakınca ahşap kemeri ve topraktan fırlayan mezar taşlarıyla tahtaları gördü. Siyah gölgeler ay ışığının önünü kesiyor ve arazinin ormanlık sınırlarına aralıklı bir şekilde dikilmiş, direklere asılı fenerlerin alevi yaz esintisinde titreşiyordu. Yetersiz ışığa rağmen John Bowie'nin mezarı hala taze görünüyordu ve engebeli toprak Bowie'nin bildiği sırrı sessizliğe gömüyordu. Dwight cenaze evinin bekçisi olmadığını biliyordu. Fakat mezar soyguncuları Harrows'ta ya da yoldaki diğer kasabalarda az rastlanan bir şey değildi. Gömülü hazineleri kazarak gün yüzüne çıkarmak, banka soymaktan çok daha kolaydı. Ayrıca Robert Manders'ın burada olduğunu da biliyordu. Şerif Opal dışında Harrows'taki hiç kimse işine Manders kadar bağlı değildi. At arabasının siyah basamaklarından inmesiyle çizmeleri sertçe çakıl taşlarıyla kaplı yolla buluştu. Küçük taşlar ayaklarının altında çatırdarken zambakların arasından geçti ve meşe kapıya çıkan taş basamakları tırmanmaya koyuldu. Dwight Manders'ın bürosunun üst katında yaşadığını biliyordu ve yalnızca iki kat aşağıdaki taş kilerde Norm Guster kralların ve kraliçelerin kauçuk portrelerini boyar gibi ölüleri giydirip süslüyordu. Norm kendi çapında Harrow's'un misafir sanatçısı sayılırdı ve eseri övgü almadan geçen tek bir cenaze töreni bile olmazdı. Dwight pirinç kapı tokmağını kavrayıp cenaze evinin içinde gök gürültüsüne benzer bir sesin yankılanmasına neden olurken gökyüzü aniden çakan bir şimşekle yırtıldı ve onu uzaklardan gelen hakiki bir gök gürültüsü takip etti. Yağmur diner gibi oldu. Kız, Farah, ne duydu, ne biliyor? Ama şimdi bunun zamanı değildi, henüz değil. İçeriden titrek bir ışığın takip ettiği aceleci ayak sesleri duyuldu. Dwight kapıyı çevreleyen camların ardında bir hareketlenme olduğunu görebiliyordu. Ve bir kez daha kendisiyle özdeşleşmiş, dar görüşlü bir takım ihtiyaçlar doğrultusunda kullanıldığından, böylesine zekice tasarlanmış heybetli bir yapıya yazık edildiğini düşündü. Derken gösterişli kapı açıldı ve Manders pijamasının üst cebinden gözlüğünü çıkardı. Bay Evers. Robert Manders ufak tefek bir adamdı. Seyrek saçları daima kafasına yapışmış olurdu. Tombul yanakları yetişkinlere özgü mesleğine rağmen onu sonsuza dek çocuksu bir görünüşe mahkum etmişti. Sizi rahatsız ettiğim için üzgünüm Robert. Pencerede hiç ışık görmedim ama çok üzücü bir haberim var ve yardımınız gerek. Lafayette'in bir yandan kulübesine aşınlayıp diğer yandan da çatlak sesiyle ''Hayır, hayır, hayır, yanlış yapıyorsun'' dediğini düşündü. Manders, Dwight'ın arkasındaki yola baktı ve Yağmur'un at arabasını dövmekte olduğunu gördü. ''Sorun nedir Bay Evers?'' Dwight derin bir nefes aldı. ''Carol bu akşam öldü.'' Acaba kulağa nasıl gelmişti? Yeterince gerçekçi miydi? Başından buna benzer binlerce konuşma geçmiş olmasına rağmen acıya karşı duyarlılığından hiçbir şey kaybetmemiş olan Manders, elini usulca Dwight'ın ıslak omzuna koydu. ''Çok üzgünüm, lütfen içeri girin.'' Cenaze evi müdürünün fenerinden süzülen ışığın yetişemediği yerlerde antre karanlıktı. Dwight ahşap döşemelerle kaplı antreyi boydan boya geçerek büroya yönelen Manders'ı takip etti. Manders yeşil renkli geniş bir halıyı aşarak küçük bir sandalyenin arkasına hafifçe vurdu ve ardından masanın etrafından dolaşıp kendi koltuğuna oturdu. Yağmur parmak uçlarıyla pencereleri tıkırdatıyordu. ''İllet yüzünden mi?'' diye sordu Manders. Odadaki yegane fenerin aksi gözlük camlarına düşüyordu. ''Hayır Robert.'' Manders dul adamın suratını inceledi. ''Onu gören biri oldu mu?'' ''Onu gören biri mi Robert?'' Lafayette bir kez daha hayır diyordu. Dwight konuşmanın gidişatında bir aksama hissetti. ''Yani bir doktor işlemlere başlamadan önce öldüğünden emin olmamız büyük önem taşıyor. Belki de illettendir.'' Dwight elini ceketinin cebine soktu ve katlanmış bir kağıt parçası çıkardı. ''Ölüm belgesi işte burada.'' dedi, ayağa kalkıp notu Manders'a uzattı. Cenaze evi müdürü kağıtta yazanları yavaşça okuduktan sonra başını kaldırıp Dwight'a baktı. ''Bunu kim yazdı?'' ''Bunu kimin yazdığını soracak?'' demişti Lafayette haftalar önce. ''Çok yakın bir arkadaşım. Okula birlikte gitmiştik.'' ''Siz tıbbiyeye mi gitmiştiniz?'' ''Hayır, fakat derslerimiz ortaktı. Adı Alexander Wolf. Charles'ta doğup büyümüş muhteşem bir hekimdir. Belgeyle ilgili bir sorun mu var?'' Manders tekrar kağıda baktı. ''Sorun yok fakat çelişkili. Burada ölüm nedeninin bilinmediği yazıyor. Bildiklerinize dayanarak bunun doğru olduğunu söyleyebilir misiniz?'' Dwight başıyı da onayladı. Çelişkili kelimesi aklını karıştırmıştı. Fakat aynı zamanda baş dönmesi nöbetlerinden, halsizlikten, nefes darlığından ve kalp yetmezliğinden şikayetçi olduğunu söylüyor. Dwight kağıda bakıp kaşlarını çattı. ''Evet, orada yazanların hepsi doğru. Çelişki bunun neresinde?'' Şöyle ki dedi Manders, ben bir doktor değilim ve arkadaşınızı kötülemek istemem. Ama kalp krizinin bütün belirti ve işaretlerini tek tek sıralamış olmasına rağmen ölüm nedeninin bilinmediğini yazmış. Carol kalp krizinden mi ölmüş? Manders tanı koyma sorumluluğunu üstlenmek istemediğinden başını hayır anlamında iki yana salladı. Hayır, evet. Eğer burada yazılanlar doğruysa kalp krizi geçirmiş olabileceğine inanıyorum. Ne zaman muayene edildi? Bir saat önce, bir saati biraz geçmiş de olabilir. Manders mektuba tekrar baktı. Dwight, nabzına kendim baktım Robert. Hatta burnuna bir ayna bile tuttum. Carol'u düşerken gören Farrah'ın attığı çığlığı duyduğumda artık çok geçti dedi. Carol düştü mü? Yere yığıldı. Manders'ın yüzündeki ifade yumuşadı. Eğer size rahatsızlık verdiysem özür dilerim Bay Evers. Tek istediğim bu işlerin olabildiğince doğru ve profesyonel celledildiğinden emin olmaya çalışmaktı. Gelişi güzel düzenlenen ölüm belgelerinin, yanlış tanı koyulan ölümlerin ve çelişkili ayrıntıların sayısını duysanız şaşarsınız. Matemde olduğunuzu anlıyorum. Size rahatsızlık vermek istememiştim.
Bana kalırsa asıl önemli nokta onun ölmüş olması. Sanırım benim için ölüm nedeninin pek önemi yok.
Manders, Dwight'in gözlerinin yaşardığını gördü. Anlıyorum.
Aralarında kısa bir sessizlik oldu. Uzaklarda gök gürledi. Dwight Farrah'ı düşündü. Onu Carol'la birlikte bahçede hayal etti. Hayalinde Carol komasını Farrah'a açıklamak üzereydi ama Manders araya girdi.
Fakat illeti düşününce daha derinlemesine bir incelemeye girişmemiz en iyisi olacaktır. İlletin Harrow'su terk edip etmediğini öğrenmek hepimiz için büyük önem taşıyor. Carol'a bir de Doktor Walker'ın bakmasını ister misiniz?
Başka birinin daha muayene etmesini isteyecek demişti Lafayette. Robert, alınmayın ama Alexander Wolfe'un sözüne diğer doktorlarınki kadar itimat edebilirsiniz. Hayır, Carol'un tekrar muayene edilmesi için hiçbir neden göremiyorum. Carol da Alexander'ı tanırdı ve Carol'un ölümünün şokuyla ikimizin de yakından tanıdığı birini aradım. Derken Dwight öne doğru eğildi ve ''Küçük bir tören istiyorum Manders, herkese duyurmayalım.'' diye fısıldadı.
''O halde buraya cenaze hazırlıkları için geldiniz.''
''Evet, Carol'un en kısa sürede gömülmesini istiyorum.''
Manders derin bir nefes aldı. Dwight adamın soluğunu sesinden hoşlanmamıştı. Dwight'ı sakin ve profesyonel bir tavırla ret mi edecekti, yoksa bir şeylerden mi şüphelenmişti?
Anlıyorum Bay Evers, ama sizin de bildiğiniz gibi şimdilerde epeyce birikmiş işimiz, deyim yerindeyse bir kuyruk var. Carol'a gelene kadar ilgilenmemiz gereken 13 naaş daha var. Çok uzun zamandır Lucas ve Hank'in böylesine deli gibi çalıştığına şahit olmamıştım. Bu gerçekten çok korkutucu. Yani illetin ilerleyişinden bahsediyorum. Harrow'sa daha önce hiç böyle bir trajedi yaşanmadı. Carol'un illete kurban gitmediğine sevindim. Ama bunun pek önemi olmadığının da farkındayım. Cenazeyi ne zaman kaldırmayı istiyorsunuz?
Yarın sabah.
Böyle anlara uygun davranışlar konusunda bir uzman olan Manders yüzünde anlayışlı bir gülümsemeyle Dwight'a baktı.
Bay Evers, çok üzgünüm ama cenazeyi en erken yarın sabah değil, ondan 2 gün sonra kaldırabiliriz. Sizin de bildiğiniz gibi.
Dwight zarif hareketlerle sandalyesinden kalktı ve duvarlardan birine yaslanmış kitaplığa doğru yürüdü. Fenerin ışığı kitapların sırtlarını hayal meyal aydınlattığından Dwight seçebildiği tüm kelimeleri okudu. Sessizlik içinde geçen birkaç dakikanın ardından sırtı hala cenaze müdürüne dönük vaziyette durarak
''Sizin de gördüğünüz gibi Robert, bununla başa çıkmakta zorlanıyorum.'' dedi.
Manders sessizdi. Dwight arkasını dönerek usulca titreşen alevlerin ışığında adama baktı.
Eğer bunun yarın sabah yapılmasının bir yolu varsa...
Çok üzgünüm Bay Evers, o kadar çabuk olamayız.
Dwight elini cebine sokunca Manders bir an için adamın cebinden para çıkaracağını sandı. Ama Dwight cebinden bir mendil çıkardı ve kaşlarıyla boynunda biriken ter damlalarını sildi.
Keşke böyle anları kolaylaştırmanın bir yolu olsa Robert.
Kederin sesleri arasında onun isteyebileceğini düşündüğüm şeyleri yapmak için didiniyorum. Yas tutanların baskı altında böylesine zor kararlar vermek zorunda kalması çok yazık değil mi? Çözüm üretmeye çalışmak resmen acı veriyor. Bir erkek yetişkin hayatının büyük kısmını bir kadınla ilgilenerek, onun isteklerini yerine getirerek ve ona elinden geldiğince hizmet ederek geçiriyor ama sonra o kadın ondan çalınıyor. Erkek soyuluyor ve tam da ruhunun paramparça olduğu, dünyaya bakış açısını sarsıldığı o anda ondan büyük kararlar vermesi bekleniyor. Bu süreçte pek çok yanlış yapılmasına şaşmamalı. Bir adamı tepkilerinden ötürü kim suçlayabilir ki? Şahsen ben suçlayamam. Bana kalırsa bazı işlerin halledilebiliyor olması bile şaşırtıcı. Bir kenarda insanın ölümünden sonra yapılmasını istediklerini yazabileceği bir defter olmalı. Ama kişi yaşarken ölümün gerçekliğine fazla kapılmamak için gözden uzak bir yerde tutulmalı. Ve o kişi öldüğünde tek yapmamız gereken o defteri açıp içindeki talimatları uygulamak olmalı. Fakat ne yazık ki böyle bir defter yok. Belki de bu çok huzursuz edici bir fikirdir.
Manders sanki dışarıdaki yağmur ona hangi yolu izlemesi gerektiğini öğütleyebilecekmiş gibi pencereye baktı.
''Yarın sabah onu buraya getirebilirsiniz.'' dedi. ''Ama cenaze töreni 3 günden önce yapılamaz.''
Dwight başıyla onayladı. Sonra tekrar kitaplığa döndü.
Manders usulca ''Şimdi nerede?'' diye sordu.
''Şimdi mi?'' Dwight adama bakmak için döndü. Fenerin ışığında yüz atları tutkalla kaplanmışa benziyordu. Şu anda buranın kuzeyinde.
Manders kaşlarını çattı. Buranın kuzeyi de neresi?
Dwight gözlerini cenaze müdürününkilerden ayırmadı. Yüzüne anlayışlı bir gülümseme yerleştirdi. Beni yakaladınız Manders. Giydirme meselesini başka birinin halletmesini uygun görmüştüm.
Manders şaşırmış göründü.
Bundan hoşlanmayacak demişti Lafayette.
Bundan hoşlanmayacağınızı tahmin etmiştim dedi Dwight ama bir akrabam sizinle aynı meslekten.
Manders başını iki yana salladı.
Bu işi başka birinin yapacak olmasını sorun etmiyorum Bay Evers. Tabii yapılması gereken her şey yerine getirildiği sürece giydirme işini burada mı yapmayı planlıyorlar? Cenaze evinde mi?
Evet dedi Dwight aniden. Manders sustu camları döven yağmur önce yavaşladı sonra hızlandı.
İsimleri nedir?
Pardon?
Akrabalarınızın isimleri nedir? İşinize burnumu sokmak istemem ama dediğim gibi her şeyin usulüne göre yerine getirileceğinden emin olmalıyım.
Dwight sandalyesine dönüp yerine oturdu. Soyadları benimkiyle aynı. Saskatchewan yöresinden Everslar.
Manders bir süre sessizliğini bozmadı, pijamasının içinde olduğundan daha genç görünüyordu. Sonra aklına tekrar ferah geldi.
''Nasıl isterseniz Bay Evers, açık tabut mu olacak?''
''Hayır Robert, Dwight planının çivilerinin çekişle yerine mıhlandığını duyabiliyordu.
Carol pek çok kadın gibi görünüşüne özen gösterirdi. Kasabalıların onu böyle görmesini isteyeceğini sanmıyorum.'' Basit bir tören istemem de aynı gerekçeden ileri geliyor.
Carol kendince utangaç biriydi.
Manders Carol Evers'ın utangaç biri olduğu izlenimine hiç katılmamasına rağmen başıyla onayladı. Ofisten çıkarlarken cenaze sabahında Carol'ı Dwight'ın getireceği konusunda anlaştılar. Manders feneri taşıyordu ve cenaze evi müdürü sokak kapısını açtığı sırada Dwight ellerinden birini adamın omzuna koydu ama daha o anda yaptığından pişman oldu. O dokunuşla yapmacıklığının adama geçeceğinden korktu.
''Bu kadar geç bir saatte beni görmeyi kabul ettiğiniz için minnettarım Robert. Ve eğer gidişattan hoşlanmadıysanız da özür dilerim. Biliyorsunuz Carol çok vefalı bir insandı. Onu sevmemin pek çok nedeninden biri de buydu.
Ailemden işleri halletmelerini istemem onun için de büyük anlam taşırdı. Gördüğünüz gibi kaybından ötürü fena halde sarsılmış haldeyim. Benimle konuşmayı kabul ettiğiniz için teşekkür ederim. Ama yine de cenaze ne kadar çabuk kaldırılırsa akıl sağlığım için o kadar iyi olacaktır. Bunu söylediğim için kendimden utanıyorum.
Her şeyin icabına bakılacak dedi Manders. Her şey olması gerektiği şekilde halledilecek.
Dwight acıklı bir gülümseme takınmaya çalıştı.
Olması gerektiği demeyi tercih etmeniz de tuhaf Robert. Çünkü bence bunların hiçbirinin olmaması gerekiyordu.
Ardından Dwight karanlığı adımını attı ve gökyüzüyle gece yarısıyla kır atlı siyah at arabasıyla ve mezarlığın girişine delalet eden ahşap kemerin ötesinde titreşen gölgelerle bir oldu. Manders mezarlığı boylamasına geçerek at arabasıyla oradan uzaklaşmakta olan Dwight'ı toprağa saplanmış mezar taşlarıyla tahtalarından ayıramadı. Karanlıktı. Fakat Dwight'ın zihninde uzaklardaki bir ateşin dırdırcı alevleri can bulmuştu. Alevlerin doğumu aklından geçen bir düşüncenin hemen ardından gerçekleşmişti. Kimse bilmiyor. Işık onu uyarıyor gibiydi. John Bowie ölü olabilirdi. Lafayette işbirliği yapmaya yanaşmış olabilirdi. Ama Dwight o ışığı, uzaktaki alevleri başka kimsenin hiçbir şey öğrenmediğinden emin olmak için kullanmalıydı.
4. ayrımın sonu. Sayfa 49.